Ayrım 6.
Aynı mektupta Jeremius, kendisini bağlantılarından sıyırıp dostlarından alışmış olduğu nefis yiyeceklerden ayırdıktan sonra bile nasıl olup da kitaplığından kopamadığını, çöle kitaplığıyla birlikte nasıl gittiğini anlatır. Cicero'yu okuyabileyim diye yemeyip içmeyecek denli zavallıydım. Günler ve geceler süren vicdan azabından sonra yeniden yenilgiye uğrayıp Platus'u okuduğu olmuştur. Sonra peygamberler kaba ve tekrarlarla dolu görünmüştür. Sonunda bir cezbe sırasında şöyle bir düş görür. Hesap günü İsa ona kim olduğunu sorar. Jeremius da Hristiyan olduğunu söyler. İsa yanıt verir. Yalan söylüyorsun. Sen İsa'nın değil, Cicero'nun ardından gidiyorsun. Sonra Jeremius'a azap edilmesi buyurulur. Jeremius düşünde bağırır. Efendim, eğer yine dünya işi kitaplarla meşgul olursam seni inkar edeyim. Jeremius, bu bir uyku ya da boş bir düş değildi, diyor. Sonraki yıllarda mektuplarında klasik edebiyattan yapılan aktarmalar pek görülmedi. Fakat belirli bir zaman sonra yeniden Virgilius'tan, Horacius'tan, dahası Ovidius'tan parçalar almaya başladı. Bununla birlikte onları bir kitaptan değil de belleğinden yararlanarak kaydettiği anlaşılıyor. Çünkü aldıklarının çoğu tekrar tekrar karşımıza çıkmaktadır. Pratik devlet adamlığı. Jeremius'un mektupları, Roma İmparatorluğu'nun düşmesinden sonra ortaya çıkan düşünceleri benim bildiğim başka yazılardan daha canlı bir biçimde dile getirir. 396'da şöyle yazıyor örneğin. Zamanımızın yıkımlarını düşündükçe titriyorum. 20 yıldan fazla bir zaman İstanbul'la Julianus Alpleri arasında her gün kan akıp durdu. Siktia, Trakya, Makedonya, Daçya, Telesya, Arkya, Eperios, Dalmatya, Panonya ülkeleri, Gotlar, Sarmatyalılar, Kuetler, Alanlar, Hunlar, Vandallar ve Akıncılar yönünden yağma ve talan edildi. Roma dünyası çöküyor. Yine de biz başımızı dik tutuyoruz. Korintoslular, Atinalılar ya da Lakedemonluların nasıl cesarete sahip olduklarını düşünün bir. Arkadyalıların ya da barbarların tehdidi altındaki Grek oymaklarından herhangi birinin nasıl bir cesarete sahip olduklarını düşünün bir. Yalnız birkaç kentin adını saydım. Fakat bunlar bir zamanlar küçümsenmeyecek devletlerin hem de başkenti olmuşlardır. Jeremius, doğuda Hunların giriştiği yıkımları anlatır ve mektubuna şöyle son verir. Böyle konuları layık oldukları ölçüde ele alması için Tükdides Salitus'un adeta dilsiz olması gerekir. Roma'nın yağma edilmesinden 3 yıl sonra da şöyle yazıyor. Harabeye dönüyor dünya, doğru. Fakat günahlarımızın süreceğini söylemek ayıp. İmparatorluğunun başkenti ve yeni bir kent olan Roma'yı korkunç alevler yuttu. Romalıların sürgün edilmediği hiçbir toprak parçası yok. Bir zamanlar kutsal olan kiliseler şimdi toz ve kül yığını. Yine de bizler çıkar tutkusuna kapılmış, ölmeyecek, hep bu dünyada kalacakmışız gibi davranıyoruz. Duvarlarımız altından pırıl pırıl, tavanlarımız, evlerimizin sütun başlıkları da öyle. Kapılar önünde insanlar aç ve çıplak ölüyorken. Bu parça arızi olarak ve kızını sonsuz erdemliliğe adamak isteyen bir dosta yazılmıştır. Büyük bir kısmı bu yola adanmış kızların eğitiminde uyulacak kurallarla ilgilidir. Jeremius, eski dünyanın düşüşüyle ilgili derin duyguyla birlikte erdemliği korumanın Hunlar, Vandallar ve Gotlar üzerine egemenlik kurmaktan daha önemli olduğunu düşünmüştür. Onun düşünceleri bir kez bile olsun mümkün bir pratik devlet adamlığı ölçüsüne varmış değildir. Hiçbir zaman maliye sisteminin kötülüklerine ve barbarlardan kurulu bir orduya güvenip güvenmeme konusuna işaret etmiş değildir. Aynı şey Augustinus için de doğrudur. Ambrosius bir yönetici. Yalnız yöneticiliği kilise dışına çıkmamış. Zamanın en güçlü kafaları din dışı işlerden elini ayağını çektikten sonra imparatorluğun yıkıntıya dönüşmesine şaşmamalı. Öte yandan Hristiyan görüşü insanlara yüreklilik vermeye birebirdi ve dünya umutlarının bomboş göründüğü bir sırada onların dinsel umutlarını korumaya el verecek yeteneğe sahipti. Doğallıkla burada imparatorluğun mahvolmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Bu görüş noktasının Tanrı Kenti adlı yapıtta dile getirilmesi St. Augustinus'un üstün meziyetiydi. St. Augustinus. Bu bölümde San Agustinus'tan insan olarak söz edecek, onun teolog ve filozof yanına öbür bölüme bırakacağız. San Agustinus 354 yılında Jeremius'tan 4, Ambrosius'tan 14 yıl sonra doğmuştu. Afrika'nın yerlisiydi. Yaşamının büyük bir bölümünü orada geçirdi. Sadece annesi Hristiyan olan Agustinus, kısa bir Manikeusçuluk döneminden sonra Katolikliği kabul etti. Milano'da Ambrosius'un eliyle vaftiz edildi. Kartaca yakınlarındaki Hippos kenti piskoposluğuna seçildi. 396. Ölümüne değin orada kaldı. 430. Agustinus'un ilk dönemlerini herhangi bir din adamının yaşantısından daha çok bilmekteyiz. İtiraflar adlı yapıtında yaşamının bu bölümünden söz ediyor. Russo, Tolstoy gibi ünlü kişiler bu yapıta öykünmüşler. Agustinus'la karşılaştırılacak bir kişi bulunduğunu sanmıyorum. Kimi bakımlardan Tolstoy'u andırıyor. Zeka açısındansa Tolstoy'u aşıyor. Tolstoy gençliğinde erdemden çok uzak tutkulu bir kişiymiş. İç tepiyle doğruyu, gerçeği aramaya girişmiş. Tolstoy gibi Agustinus da günah duygusu saplantı durumuna gelmiş yaşamının kuru felsefesini insanı aşan konuma getirmiştir. İtizallerle güçlü biçimde savaşan Agustinus'un görüşlerinden bazıları, Jansenius yönünden ele alınınca Agustinus itizalci sayıldı. Protestanlar Agustinus'un düşüncelerini ele alana kadar Katolik Kilisesi onların sünniliği, din kurallarına tıpatıp uygunluğu konusunda hiçbir suçlamada bulunmadı. Onların sünni olmadığını ileri sürmedi. Armut yağması. Agustinus'un yaşantısındaki ve itiraflarda anlatılan olaylardan biri, onun öbür çocuklardan bir ayrımı olmadığını ortaya koymakta. Bir olaydan yaşadığı kimi kafadarlarla karnı aç olmadığı, ailesinin daha iyi armutları olduğu halde komşusunun armut ağacını yağma ettiğini öğreniyoruz. Agustinus, bütün yaşamı boyunca bu eylemi inanılmaz bir kötülük saymıştır. Eğer aç olsaymış ya da armut elde etmenin başka yolu olmasaymış, o eylem bu kadar kötü olmayacakmış. Fakat bu biçimiyle öyle bir davranış kötülük yapmış olmak için kötülük sevgisiyle ortaya konmuş, dolayısıyla üzerinde konuşulması bile caiz görülmeyen bir iş meydana gelmiştir. Tanrı'ya kendini bağışlaması için yalvarır Agustinus. Yüreğime bak Tanrım, uçuruma düşmüşleri acırsın sen. Şimdi yüreğim sana söylesin orada ne aradığımı. Yalnız o kötülüğe değil, kötülüğün kendisine kandığım için günahkar olduğumu gönül rızasıyla kabul ediyorum. Yanlış bir eylemdi o. Hoşlanmıştım ondan, mahvolmaktan hoşlandım. Hatamı sevdim. Uğruna bu hatayı işlediğim şeyi değil, hatanın kendisini sevmiştim. Aşağılık ruhum gökten atıldı, huzurundan kovuldu. Utanç verici bir şey aradığı için değil, utanç verici işin kendisini aradığı için. İtiraflar, 2. kitap 4. bölüm. 7 bölüm böylece sürer. Çocukça bir yaramazlık sırasında çalınan bir parça armudun öyküsü bitmez. Modern düşünceye göre bu bir sayrılıktır, hastalıktır. Özgeçmişi yukarıdakilere benzeyen Mahatma Gandhi'yi bunun dışında tutmalıyım. Fakat o çağda yerinde ve bir kutsallık işareti gibi görünmüştür. Agustinus zamanında çok güçlü olan günah duygusu Yahudilere insanın kendine verdiği önemle dış yenilginin uyuşması gibi görünmüştür. Yehova kaderi mutlaktı ve özellikle Yahudilere ilgi gösteriyordu. O halde Yahudilik neden ilerleyemedi? Çünkü onlar günahkardı. Puta tapıyor, Yahudi olmayanlarla evleniyor, Musa'nın yasasına uymuyorlardı. Tanrı'nın amaçları Yahudilerde merkezleşmişti. Fakat doğruluk işlerin en iyisi olduğundan ve Tanrı'ya bağlılıkla sağlandığından onlar önce erdemli, iffetli olmalı ve erdemlerini Tanrı'nın babasal sevgisinin işareti olarak kabul etmelidirler. Kilise eşittir seçilmiş halk. Hristiyanlar kiliseyi seçilmiş halkın yerine koymuşlardı. Bir nokta dışında bunun günah psikolojisinde yaptığı değişme çok küçüktü. Kilise, Yahudiler gibi eziyet çekmiş, itizallerle bulanmıştır. Hristiyanlar acının baskısıyla inançlarından olmuşlardır. Yine de büyük ölçüde gerçekleşen önemli bir gelişme olmuş, Yahudiler topluluk günahı yerine bireysel günahı koymuşlardı. Gerçekte Yahudi ulusuydu günah işleyen ve toptan ceza gören. Fakat günah sonraları daha kişisel olmuş ve siyasal karakterini yitirmeye başlamıştı. Yahudi ulusunun yerine kilise geçince kilise manevi bir varlık olarak günah işleyemediği ve günahkar kişinin kilise topluluğuna katılması mümkün olduğuna göre bu değişme daha esaslı bir kılığa bürünmüştü. Günah şimdi de söylediğimiz gibi kişinin kendi kendine önem vermesiyle ilgili. Aslında Yahudi ulusunun kendine yüklediği önemden kaynaklanıp sonra bireyselleşiyor. Kilise günah işlemediği için onunla ilişkisi yok. Böylece Hristiyan teolojisi biri kiliseyle, öbürü bireyin tiniyle, ruhuyla ilgili iki bölüye ayrıldı. Bunların ilki üzerinde Katolikler, ikincisi üzerinde Protestanlar durmuş. Saint Augustinus'ta herhangi bir uyuşmazlık duygusuna yol açmaksızın ikisi de göze çarpar. Kurtulmuş olanlar, Tanrı'nın yazıtlı, mukadder kıldığı kişiler. Tinin Tanrı ile doğrudan doğruya ilintisi demektir bu. Fakat kimse vaftiz edilip kilise üyesi olmadan kurtulamayacağına göre kilise tinle Tanrı arasında aracı. Dolaysız ilişki günah söz konusu olduğunda önemlidir. Çünkü günah nasıl olup da insanların acı çekmesine yol açtığını ve buna karşın nasıl olup da bireysel tinin yaratılmış dünyada çok önemli bir nitelik kazandığını açıklar. Böylece reformun dayandığı teolojinin günah duygusu anormal bir kişiden doğması şaşırtıcı değil. Şimdi itirafların öbür konularda neler söylediğine bakalım. Augustinus, Latinceyi annesinin dizinde nasıl kolaylıkla öğrendiğini ve okulda kendisine öğretilmeye çalışılan Grekçeden nefret ettiğini anlatır. Çünkü okulda kaba tehdit ve cezalarla şiddetli bir biçimde zorlanmıştı. Yaşamının sonuna kadar Grekçesi yüzeysel kaldı. Bu karşıtlığı ele alıp eğitimde uysal yöntemler kullanılmasına ilişkin ahlaksal bir sonuca varacağı düşünülebilirdi. Söylediği şu olmuştur. Özgür bir merakın bize böyle şeyleri dehşet verici yükümlülükten daha çok öğretme gücüne sahip olduğu açık. Tanrım, yasalarının sağlamış olduğu özgürlüğü sadece bu yükümlülüktür kısıtlayan. Yasalarının özgürlüğünü Tanrım. Hocanın deneyinden, şehidin deneyimine değin, bizim için kimi büyük ve genel acıları zevkle karıştırma etkisine sahip olan yasalarının. Yükümlülükle doğan sevinçte seni anımsatıp bizi sana yaklaştırır acılar. Dipnot. Dehşet verici zorlamada kurtuluşu Tanrı'ya dönmekte buluyor. Boşlanışlar Tanrı'ya yaklaştığı için sevinç verici. Çevirenin notu. Öğretmenin değnekleri, Augustinus'un Grekçeyi öğrenmesine engel olduysa bile, onu bir sevince kavuşturarak, dipnot, Tanrı'ya yaklaşma sevinci, tedavi etti. Dolayısıyla öğretimin istenilen bir parçasıydı o. Günahı, insanı ilgilendiren en önemli şey durumuna getirenler için bu görüş mantıksaldır. Augustinus sadece bir okul çocuğu olarak değil, yalan söylediğinde ve ekmek çaldığında da günah işlediğini söyler. Çocukların bile göğüslerinin günah hırsı, kıskançlık ve başka dehşet verici kötülüklerle dolu olabileceğini kanıtlamak için koskoca bir bölüm ayırır. 1. Kitap 7. Bölüm. Ergenlik çağına erince ten zevkleri sarar benliğini. Neredeydim? Senin yuvanın zevklerinden nedenle uzağa düşmüştüm 16 yaşlarında. Yasaklarınla yasaklanmasına karşın insanın kötülüğüyle yakamıza yapışan zevkler beni sarıp sarmaladığında ve ben bütünüyle ona teslim olduğumda. İtiraflar 2. Kitap 2. Bölüm. Babası bu kötülüğün önüne geçmek için hiçbir çaba harcamamış fakat kendini Augustinus'un çalışmalarına yardım etmeye adamış. Annesi Sanctus Monica ise tersine oğlunu erdemli, iffetli olmaya zorlamış fakat boşuna. Sanctus Monica o sıralar evliliği bile önermiş ancak kabul ettirememiş. Kadın derdiyle planların alt üst olmasın. Kartaca yılları. 16 yaşında Kartaca'ya gitmiştir. Orada çevremi yasa dışı sevgililer doldurmuştu. Henüz sevmiş değildim. Sevmeyi sevmiştim yine de. Ve köklü bir istekle istekli olmadığım için kendimden nefret ettim. Sevebileceğim şeyi aradım sevgide. Severek sevebileceğim şeyi aradım. Güvenlikten iğrendim. Sevmek ve sevilmek tatlıydı benim için. Dahası sevdiğim kişiye kavuştuğumda bu tatlılık artmaktaydı. Böylelikle dostluğun kaynağını ten zevklerinin pisliğiyle doldurmuş oldum. Onun parlaklığını ten zevklerine düşkünlüğün dumanıyla gölgeledim. İtiraflar 3. Kitap 1. Bölüm. Bu sözcükler Augustinus'un yıllar boyu bağlılıkla sevdiği sevgiliyle olan ilişkisini anlatmakta. Aynı Yer 4. Kitap 2. Bölüm. Agustinus'un o sevgiliden çok sevdiği bir çocuğu olmuştur. Hristiyanlığa döndükten sonra çocuğuna dinsel eğitim vermek için dikkatle çalıştığını görüyoruz. H6K15B. Sonunda annesi oğlunu evlendirme çağının geldiğini düşünmeye başlamış. Agustinus da aynı düşüncedeymiş. Annesinin onayladığı bir kızla nişanlanmış. Sevgilisiyle ilişkilerini kesmesi için zorlanmış. "Sevgilim," diyor Agustinus, "evlenmeme engel olduğu gerekçesiyle benden koparıldığında ona bağlı olan yüreğim de koparıldı, kan döktü." Nişanlandığı Milano'dan Afrika'ya döner. Nişanlısının gençliği dolayısıyla evlenmeleri 2 yıl gecikir. Arada daha az ciddi, daha az onaylanan başka bir sevgili edinir. Buluncu, vicdanı gittikçe kendisini rahatsız etmektedir ve şöyle aktarır: "Tanrım, bana iffetlilik ve ağırbaşlılık bağışla." H. 8. Kitap 7. Bölüm. Sonunda evlenme zamanı gelip çatmadan din tam utku, zafer kazanır. Yaşamının geri kalan bölümünü bekarlığa adar. Yaşamının başlarına dönelim. 19 yaşlarındayken kendisine retorikte yeterlilik kazandıran Cicero kanalıyla felsefeye yönelir. İncil okumaya girişir. Bu kutsal kitabı Cicero'daki ağırbaşlılıktan yoksun bulur. Manikeusçu olur. Annesi çok üzülür bu duruma. Daha sonra yıldız bilime, astrolojiye merak sarar. Günahın kaçınılmaz nedeninin gökte olduğunu öğrettiğinden nefret eder yıldız bilimden. Aynı Yer 4. Kitap 3. Bölüm. Latince'de izlenebildiği ölçüde felsefe okur. Aristoteles'in 10 kategorisini öğretmene gereksinim kalmadan anlar. Bana ne yarar verdi? Ben kötü tutkuların aşağılık kölesine, liberal denen sanatlardaki bütün kitapları tek başına okuyup anlayabileceğimi mi? Arkamı ışığa, yüzümü aydınlatılmış olanlara dönmüştüm, yüzüm aydınlanmamıştı. H. 4. Kitap 15. Bölüm. Tanrı'nın büyük ve parlak bir cisim, kendisinin de o cismin bir parçası olduğuna inanır. Manikeusçuların sadece yanıldığını söylemeyip, onları ayrıntılı bir biçimde anlatsa ne iyi olacaktı. Bilimsel yanlış, inançsal yanlış. Agustinus'un Manikeusçu öğretileri reddetmesindeki ilk nedenlerin bilimsel olması ilginç. Şunları anlatıyor: "En iyi gökbilimcilerin yazılarından gökbilim konusunda öğrendiklerimi anımsadım ve onları çılgınlık nöbeti sırasında bu tür konularda bol bol yazan Manikeus'un söyledikleriyle karşılaştırdım. Fakat ne onun güneş ve ay tutulmaları, geceyle gündüzün eşit olduğu zamanlar hakkındaki sözleri, ne de din dışı felsefeden öğrendiğim bu tür bilgiler benim için yeterliydi. Bana inanmam buyurulmuştu. Hesaplar ya da benim kişisel gözlemlerimle elde edilmiş olan usa vurmalara karşılığı değil, tam tersi yöndeydi inanmam gereken." Aynı Yer 5. Kitap 6. Bölüm. Bilimsel konulardaki yanlış içerimler, tanrısal esinle bilinircesine bir yetkiyle ortaya konulursa, imanla ilgili bir yanlışı dile getirebilirler. Agustinus bu hususu işaret etmeye özellikle dikkat eder. Acaba Galileo döneminde yaşasaydı ne düşünecekti? Doğrusu merak ediyor insan. Agustinus'un kuşkularını gidermek amacıyla Faustus adlı bilgin bir Manikeusçu psikopos onunla karşı karşıya gelip görüşmüştür. Bu olayla ilgili olarak şöyle diyor: "Onu her şeyden önce liberal bilimlerden son derece habersiz buldum. Biraz gramer biliyordu fakat sıradan bir bilgiydi o. Tullius'un söyleyivlerini, Seneca'nın kimi yapıtlarını, şairlerden kimi şeyler ve kendi tarikatıyla ilgili birkaç kitap okumuştu. Okudukları Latince, mantık üzerine ve gündelik konuşmada geçen şeylerdi. Bu açıdan belli bir söyleyiş gücü kazanmıştı. Daha sevimli ve çekici gelmişti mantık ona. Konuşma gücünü sağduyusuyla ve doğal sevimliliğiyle tamamlamaya yardımcı oluyordu mantık." Aynı Yer 5. Kitap 5. Bölüm. Agustinus, Faustus'u gökbilimsel güçlüklerini çözümlemekte yeteneksiz gördü. Manikeus'un kitapları, gök, yıldızlar, ay ve güneş hakkında uzun masallarla doluydu. Onlar, gökbilimcilerin buluşlarıyla uyuşmamaktaydı. Bu konuda sorguya çektiği Faustus, açıkça bilgisizliğini itiraf etti. "Bu nedenle onu daha çok sevdim. Çünkü bir insanın içten olması benim dilediğim şeylerin bilgisinden daha çekiciydi. Daha güç ve ince bütün sorularda da içten buldum onu." İtiraflar 2. Kitap 7. Bölüm. Bu duygu şaşılacak ve o çağda beklenmeyecek ölçüde liberal. Saint Augustinus'un itizalcilere karşı sonraki tutumuyla da uyuşmaz. Bu sıralarda Augustinus, sadece bir öğretmenin ücreti Kartaca'dakinden daha yüksek olduğu için değil, sınıfların daha düzenli olduğunu işittiği için Roma'ya gitmek ister. Kartaca'da öğrenciler öyle yaramazlık ediyorlardı ki öğretim olanaksız duruma geliyordu. Fakat Roma'da durum daha düzgündü. Öğrenciler para ödemekten hileyle pek seyrek kaçıyorlardı. Augustinus Roma'da hala manikeusçularla birlikteydi. Artık daha az inanıyordu onların sözlerine. İnsanın her şeyden kuşku duyması gerektiğini ileri süren akademiyacıların haklı olduğunu düşünmekteydi. Aynı yer 5. kitap 10. bölüm. Yine de günah işleyen biz değiliz. İçimizde bilmediğimiz başka yapıdaki bir varlık biçimindeki manikeusçu görüşü kabul ediyor ve kötülüğün bir töz, cevher olduğuna inanıyordu. Bu onun Hristiyanlığa dönmeden önce de döndükten sonra bulduğu gibi günah düşüncesiyle uğraştığını ortaya koymaktadır. Roma'da aşağı yukarı bir yıl kaldıktan sonra vali Simnakos'un Milano kentinden bir retorik hocası istemesi üzerine oraya gönderildi. Milano'da ileri gelen kişiler arasında olduğu denli dünyaca da bilinen Ambrosius'la tanıştı. Onu inceliği dolayısıyla sevdi ve Katolik öğretisini Manikeusçu öğretiye yeğ tutmaya başladı. Fakat akademiya kuşkuculuğu bir süre onu engelledi. Filozofların insanın kurtarıcı adını tanımadıkları için razı geldiklerine hasta tinimi, ruhumu teslim etmeyi kabul etmedim. Aynı yer 5. kitap 14. bölüm. Milano'da oğlunun Hristiyanlığa dönüşünde büyük rol oynayan koyu Katolik annesi yanındaydı. Augustinus annesinden her zaman saygıyla söz eder. O sırada annesi oğlu için çok önemliydi. Çünkü Ambrosius, Augustinus'la ayrıca konuşamayacak ölçüde meşguldü. Dipnot. Bu yüzden onun Katolikliğinde annesi daha büyük rol oynamış değildir. Çevirenin notu.